İkinci Krallar kitabının 21. bölümüne geldik. Burada Manaşe'nin kötü hükümranlığı yer almaktadır. Bölüm 21, bölüm 20'den sonra büyük bir düş kırıklığı oluşturmaktadır ama buna karşın burada bizim için büyük bir mesaj bulunmaktadır. Hizkiye Davut'tan sonra gelen en iyi kraldı. Onunla kıyaslanacak kimse yoktu. Bir başka bakımdan da Davut gibiydi. Her ikisi de iyi birer baba değildiler. Hizkiye, güneydeki krallıkta hüküm süren en kötü krala babalık etmişti. Hizkiye'nin oğlu Manaşe'nin böyle biri haline gelişini okumak, insanın yüreğini parçalamaktadır. Şimdi söyleyeceğim sözü kanıtlayamam ama ben Tanrı'nın görünebilir varlığı olan Şekina ışığının, Şekina yüceliğinin Manaşe'nin hükümranlığı sırasında cennete döndüğüne inanıyorum. Belirleyebildiğimiz kadarıyla Şekina ışığı ya da Şekina görkemi Hizkiya'nın hükümranlığı sırasında tapınaktaydı ve Manaşe'nin hükümranlığından sonra Şekina ışığı ya da görkemi tapınaktan ayrılmıştır. Tanrı'nın varlığı tapınaktan ayrıldıktan sonra orası Tanrı tarafından terk edilmiş ıssız bir yer olmuştu. Manaşe adlı bu adamın yaşamına baktığımızda tapınak ve Tanrı ile ilgili her şeye karşı tam bir nefreti olduğunu görüyoruz. 21. bölüm 1. ayetinde Manaşe 12 yaşında kral oldu diyor ve Yeruşalim'de 55 yıl krallık yaptı. Annesinin adı Hefsivaf'tı. Manaşe 12 yaşında bir çocukken hükümranlığına başladı. Çok yaramazdı ama daha çocuk büyüyecek ve bunlar geçecek dediler. Ancak büyüdüğünde bunlar geçmedi. Durumu gitgide daha da kötüye gitti. 55 yıl boyunca hükümranlık etti. Tanrı ona yollarını değiştirmek için bol bol fırsat verdi. İkinci tarihlerde sonunda tövbe ettiğini görüyoruz. Tanrı her zaman sabırlı ve tahammüllüdür. Kimsenin yok olmasını istemez. Manaşe'nin annesinin ismi de bildirilmiştir. İsmi Hefsivah'tı. Annesi oğlunun yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmek zorundadır. Eğer bir onur varsa onu da annesi alacaktır. Belki de harikulade bir anneydi. Hefsivah'ın bu çocuğu nasıl yetiştirdiğini bilmiyorum ama Manaşe olabildiğince kötüydü ve ülkesine tamir edilmez zararlar verdi. Rabbin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların iğrenç törelerine uyarak Rabbin gözünde kötü olanı yaptı diyor ikinci ayette. Manaşe Tanrı'nın halkını Kenan diyarına getirdiğinde diyardan kovduğu putperestlerden herhangi biri kadar kötüydü. Üçüncü ayette babası Hizkiya'nın yok ettiği puta tapılan yerleri yeniden yaptırdı. İsrail kralı Ahav gibi Baal için sunaklar kurdu. Tanrıça Aşera'yı simgeleyen bir sütun diktirdi. Gök cisimlerine taparak onlara kulluk etti. Hatırlayacağınız gibi Hizkiya putperestlerin tapınma yerlerini yok etmiş ve onun etkisi altında kısmi bir uyanış gerçekleşmişti. Yaptığı bütün işler boşa çıktı çünkü oğlu Manaşe Baal'ın sunaklarını yani putları yeniden dikti ve gök cisimlerine yani güneşe, aya, yıldızlara ve Yunanlıların Apollo ve Diana ve benzeri gibi olarak adlandırdıkları bütün gök cisimlerine taptı. Manaşe kötü bir adamdı. Birisi ama neyse ki günümüzde artık çok ilerledik diyor. Hayır, ilerlemedik. Astroloji yeniden diriliyor ve birçok uygar insan bile yıldız falına göre yaşıyor. Günümüzde birçok insan hala gök cisimlerine tapıyor. Rabbin Yeruşalim'de bulunacağım dediği Rabbin tapınağında sunaklar kurdu. Tapınağın iki avlusunda gök cisimlerine tapmak için sunaklar yaptı diyor 4-5. ayetlerde. Manaşe Yüce Tanrı'ya karşı geldi. Tanrı'nın buraya ismimi koyacağım dediği tapınağına putperest sunaklar dikti. Oğlunu ateşte kurban etti. Falcılık ve büyücülük yaptı Maneşe. Medyumlara, ruh çağıranlara danıştı. Rabbin gözünde çok kötülük yaparak Rabbi öfkelendirdi diyor 2. Krallar 21. bölümün 6. ayetinde. Kendi oğlunu bile ateşten geçirdi. Bu o zamanlar uygulanan insan kurbanıydı. Bir put Akkor haline gelene kadar kızdırılır ve üzerine sunu olarak bir bebek konurdu. Bu putperest tapınmanın korkunç, sadist, şeytansal bir biçimiydi. Manaşe yaptırdığı tanrıça Aşera'yı simgeleyen oyma putu Rabbin tapınağına yerleştirdi. Oysa Rab tapınağa ilişkin Davut'la oğlu Süleyman'a şöyle demişti. Bu tapınakta ve İsrail oymaklarının yaşadığı kentler arasından seçtiğim Yeruşalim'de adımı sonsuza dek yerleştireceğim. Buyruklarımı dikkatle yerine getirir ve kulum Musa'nın kendilerine verdiği kutsal yasayı tam uygularlarsa İsrail halkının ayağını bir daha atalarına vermiş olduğum ülkenin dışına çıkarmayacağım. 2. Krallar 21, 7, 8. ayetler. Bu insanlar o sırada bilmiyorlardı ama seyahat etmeye hazırlanıyorlardı. Babil'e sürgüne gitmeye hazırlanıyorlardı. Çünkü diğer bir tek şartla Rabbe itaat karşılığı kendilerinindi ve orada barış huzur olacaktı. İtaat etmezlerse işte sonuç yıkım ve sürülme. Ama halk kulak asmadı. Maneşe onları öylesine yoldan çıkardı ki Rabbin İsrail halkının önünde yok ettiği uluslardan daha çok kötülük yaptılar diyor 9. ayette. Maneşe putperestler kadar kötü olmakla kalmıyordu. Onlardan daha da kötüydü. Ona bir haberim var. Tanrı kötülüklerini hoş görmeyecekti. Onları diyardan çıkaracaktı. Rab kulları peygamberler aracılığıyla şöyle dedi. Yahuda kralı Maneşe bu iğrenç işleri yaptığı, kendisinden önceki Amorlulardan daha çok kötülük ettiği, putlar dikerek Yahudalıları günaha sürüklediği için İsrail'in tanrısı Rab, Yeruşalim'in ve Yahuda'nın başına öyle bir felaket getireceğim ki duyanların hepsi şaşkına dönecek diyor. Samirya'yı ve Ahav'ın soyunu nasıl cezalandırdımsa Yeruşalim'i cezalandırırken de aynı ölçü ipini, aynı şekülü kullanacağım. Bir adam tabağını nasıl temizler, silip yüzüstü kapatırsa Yeruşalim'i de öyle silip süpüreceğim diyor 2. Krallar 21. bölüm 10-13. Ayetler arasında. Tanrı Samirya'ya ve bütün İsrail'i yargıladığı gibi şimdi Yeruşalim ve bütün Yahuda'yı yargılayacaktı. Tanrı Yeruşalim'i bir adamın bir tabağı sıyırdığı gibi silip süpüreceğini söylemişti. Tanrı biraz bulaşık yıkayacaktı eğer deyim yerindeyse. Yeruşalim Tanrı'nın diyarı, onun tabağıydı ve onlar onu kirletmişlerdi. Bu yüzden Tanrı onları oradan çıkaracaktı. Çok akıllı ve sofistike olabilir ve Tanrı'ya ihtiyacınız olmadığını düşünebilirsiniz ama Tanrı'nın yarattığı yeryüzünde yürüyor, onun havasını içinize çekiyor, onun güneş ışığını kullanıyor ve onun suyunu içiyorsunuz. Sahip olduğunuz bedeni bile o size verdi. Ara sıra da bulaşık yıkar. Yüzyıllar boyunca yaşamış olan uluslar zamanın yolunda harabe ve yıkıntı olarak yatmaktadır. Neden biliyor musunuz? Çünkü bugünkü ulusların yaptığı şeyleri yaptılar. Tanrısız yaşadılar. Ahlak değerlerine önem vermediler. Adalete, hakka, sevgiye önem vermediler. Tanrı için hiçbir ihtiyaç duymadılar. Tanrı Yeruşalim'i bir adamın bir tabağı sıyırdığı gibi silip süpüreceğini söylemişti ve aynen de öyle yaptı. Sağ kalanları terk edeceğim ve düşmanlarının eline teslim edeceğim. Yeruşalim halkı yağmalanıp ganimet olarak götürülecek diyor 2. Krallar 21 ayet 14'te. Tanrı parmağını barajdaki delikten çekecek ve düşmanın sel gibi gelmesine izin verecekti. Maneşe Rab'ın gözünde kötü olanı yaparak Yahudalıları günaha sürüklemekle kalmadı. Yeruşalim'i bir uçtan öbür uca dolduracak kadar çok sayıda suçsuzun kanını döktü. 16. ayet. Değerli dostum, bir adam ya da bir ulus günaha düştüğünde sadece bir tek alanda günah işlemezler. Birçok bakımdan günah işlerler. Şimdi bizler sadece Tanrı'yı unutmakla kalmadık. Aynı zamanda ahlaksız bir insanlık durumuna da düştük. Evet, dünya gittikçe Tanrı'dan uzaklaşmakta, ahlaksızlık giderek çoğalmaktadır. Yasasızlık ve adam öldürmek her gün olan şeyler. Bazı şirketler yasasızlıktan uzaklaşmak için büyük şehirlerden taşınmışlardır. Bir ulus Tanrı'ya dönene kadar yasasızlıktan kurtulamaz. İlk adım budur, Tanrı'ya dönmek. Manaşe'nin krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün yaptıkları ve işlediği günahlar Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır diyor 17-18. Ayetlerde. Manaşe ölüp atalarına kavuşunca sarayının Uza adındaki bahçesine gömüldü. Yerine oğlu Amon kral oldu diyor. Manaşe'nin öyküsü budur. Onun kötü ve yoz olduğu ve öldüğünden başka söyleyecek fazla bir şeyi yoktur. Amon 22 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 2 yıl krallık yaptı. Annesi Yotvalı Harus'un kızı Meşullemet'ti. Amon da babası Manaşe gibi Rab'ın gözünde kötü olanı yaptı. Babasının yürüdüğü yollarda yürüdü, aynı putlara taptı ve hizmet etti. Atalarının tanrısı Rab'bi terk etti, onun yolunda yürümedi diyor 2. Krallar 21-19-22. Ayetler arasında. Amon da kötü bir kraldı ve babasının yolundan yürüdü. Başka ne olabilirdi ki? Rab'bi terk etti. Bu yüzden Rab de onu terk etti. Kral Amon'un görevlileri düzen kurup onu sarayında öldürdüler diyor 23. ayette. Amon'un kötülüğü bir devrim yapılmasına yol açtı. Günümüzde bizler de bir devrimin eşindeyiz. Dünya liderlerinin sadece seçilmekle ilgilenmesi acıklı bir durumdur. Bunu yapabilmek için ülkelerini bile satmaya razı gözüküyorlar. Birçok yerde birçok lider konumunda olan insan. Tehlikeli günlerde yaşıyoruz dostum. Ülke halkı Amon'a düzen kuranların hepsini öldürdü. Yerine oğlu Yoşuya'yı kral yaptı. Amon'un krallığı dönemindeki öteki olaylar ve yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Amon Uzza bahçesinde kendi mezarına gömüldü. Yerine oğlu Yoşuya kral oldu diyor 2. Krallar 21-24-26 ayetler arasında. Bu bölüm bizi büyük kralların sonuncusuna getirir. Yoşuya sadece büyük bir kral olmakla kalmadı ama en büyük uyanış onun hükümranlığı sırasında gerçekleşti. Şimdi 22. bölüme geldik. 22 ve 23. bölümlerde 8 yaşındayken hüküm sürmeye başlayan ve 31 yıl hüküm süren Yeşuya'nın Süleyman'dan sonra hüküm süren krallar içerisinde en iyilerinden biri olduğunu görüyoruz. Onun hükümranlığı sırasında ulusta büyük ve çok gereken bir uyanış yaşanır. Başkayın Hilkiya onun danışmanı, asistanı ve öğütçüsüdür. 22. bölümün 1. ayetinde diyor ki Yeşuya 8 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 31 yıl krallık yaptı. Annesi Bozkatlı Adaya'nın kızı Yedida idi. Bu kralların hüküm sürmeye başladıklarında ne kadar genç olduklarına dikkat edin. Neden bu kadar gençtiler? Çünkü babaları öldürülmüştü, Tanrı onları yoldan çekmişti. Güneş yeniden çıkmıştır. Diyarda ışık bir kez daha parlamaktadır. Yeşuya tahta çıkmıştır. Bu halkın Davut ve Süleyman'dan sonra yaşadığı en büyük uyanışla sonuçlanan bir harekete öncülük etti. Günümüzde bizim ulusumuzu, diğer ulusları yani her ulusu kurtaracak tek şeyin uyanış olduğuna kesinlikle inanıyorum. Ya uyanış olacak, doğruluğa, barışa, adalete, kardeşliğe uyanış olacak ya da devrim olacak. Hükümetin her düzeyinde yozluk var. Dünyanın her yerinde, her ulusta, her hükümette. Günümüzde bütün organizasyonlarda yozlaşma var. Ahlaksızlık ve yasasızlık kol geziyor değerli dostum. Günümüzde kiliseler bile Tanrı sözünden dönmenin mahvını yaşıyor. Organize kiliseyi liberalizm yönetiyor ve sözde müjdeci çevrelerde bile Tanrı sözü utanmazca inkar ediliyor. Tanrı sözü, kutsal kitap, kilisede kayboldu ve günümüzde kilise kürsülerinde, evet Rabbin sözü öğretilmiyor, Rabbin sözü verilmiyor. Bunun yerine şarlatanlıklar, bunun yerine ucuz şeyler, bunun yerine yüzeysel şeyler öğretiliyor, veriliyor. Tecrübeler, hayat hikayeleri veriliyor. Oysa uyanışı getirecek, insanın yüreğine konuşacak olan şeyler Tanrı'nın sözüdür. İnsanın tecrübeleri, insanın yaşadıkları uyanış getirmez. İnsanın hayatını değiştirmez. Tanrı sözü insanın hayatını değiştirir. O söz insanın yaşamında eyleme geçer. O söz insanı geliştirir, büyütür. Uyanışın tek yolu Rabbin sözüne dönmektir. Hristiyanların kabul etmeleri gereken ilk şey, değerli dostum, uyanışın kişisel ve bireysel olduğudur. Ben uyanışın hiçbir zaman kitlesel bir hareket olarak başladığına inanmıyorum. Günümüzde ihtiyacımız olan şey, birbirlerinin üç kağıtçı olduğunu söyleyen siyasetçiler değil. Hatalıydım. Hata yaptım. Günah işledim. Tanrı'yla doğru bir ilişki içine gireceğim diyecek siyasetçilere ihtiyacımız vardır. Gerçekçi olacak. Bir insan olduğunu unutmayacak. İyisiyle kötüsüyle gerçekten de bir insan olduğunu, hatalar yaptığını açıkça söyleyebilecek liderlere ihtiyacımız vardır. Böyle bir şey yapmaları çok tuhaf olurdu. Yani ben de sizler gibi bir insanım. Ben de hata yapıyorum diyebilecek liderlerin olması aslında tuhaf olurdu ama harika olurdu. Belki de böyle insanlar diğer insanları, ulusları korkutabilirdi ama ihtiyacımız olan şey aslında budur. Yeşua, evet, Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Sağa sola sapmadan atası Davut'un bütün yollarını izledi. Tepedeki adam olan Yeşua ne yapıyor? Rabbin gözünde doğru olanı yapıyor. İşte uyanış bu nedenle onunla başladı. Kral Yeşua krallığının 18. yılında Meşullam oğlu Asalya oğlu Yazman Şafan'ı Rabbin tapınağına gönderirken ona şöyle dedi. Başkahin Hilkiya'nın yanına çık, kapı nöbetçilerinin halktan toplayıp Rabbin tapınağı getirdikleri paraları saysın. 2. Krallar 22, 3 ve 4. ayetler. Yeşua'nın yaptığı ikinci şey tapınağı onarmak olmuştu. Belli ki Yeşua tahta çıktığında tapınak kullanımda değildi. Bir tür depo, kullanılmayan şeylerin istif edildiği bir yer olup çıkmıştı. Rabbin tapınağındaki işlerin başında bulunan denetçilere versin. Onlar da paraları Rabbin tapınağındaki çatlakları onaranlara, marangozlara, yapıcılara, duvarcılara ödesinler. Tapınağın onarımı için gerekli keresteyi, yontma taşı da bu parayla alsınlar diyor 2. Krallar 22, 5 ve 6. ayetlerde. Halka işe koyulup tapınağı onarmalarını söylüyor. Günümüzde kilisenin durumu Yeşua'nın zamanındaki tapınağınkine çok benziyor. Onarılmaya çok ihtiyacı var. Kilise binalarından burada söz etmiyorum. Birçok güzel kilise binası vardır. Batı dünyasında değeri milyonları bulan kilise binaları vardır. Pazardan pazara 50-100 arası insan gider bu kiliselere ama haftanın diğer günleri boştur. Böyle kiliselerin onarılmaya ihtiyacı olduğunu söylemek istiyorum. Günümüzde Batı dünyasında muhafazakar kiliseler çekişmeler ve kavgalarla bölünmüş durumdalar. Dev ve güzel kiliseleri var ama Tanrı'nın ruhu orada mı? Kilise tanıklık etmiyor. Gerçek imanlıların dışarıda olup insanlara Rab'den söz etmeleri gerekiyor. Mesih için tanıklık etmekten söz ettiğinizde Hristiyanları korkutuyorsunuz. Daha fazla dindarca sözlere, sakarin tatlılığına, sırt sıvazlamaya ve el sıkmaya ihtiyacımız yoktur. Bu işleri hizmet kulüplerine bırakalım. Zaten onlar bunu bizden daha iyi başarıyorlar, daha iyi yapıyorlar. Günümüzde ihtiyacımız olan şey kilisenin içeriden düzelmesidir. Topluluğun yeniden Rabbin sözüne dönmesidir. O sözleri hayatlarına alıp onu yaşamalarıdır. 8. ayette diyor ki, Başkahin Hilkiya, Yazman Şafan'a Rabbin tapınağında yasa kitabını buldum diyerek kitabı ona verdi. Şafan kitabı okudu. Bu Bu ulusa uyanış getiren üçüncü şey Tanrı sözüne dönmekti. Kutsal kitabı kaybetmişlerdi ve onu kilisede kaybetmişlerdi. Onu tapınakta kaybetmişlerdi ama Tanrı sözünü buldular ve yeniden yaşamlarının bir parçası haline getirdiler. Dostlarım, Tanrı sözü silah olarak sahip olduğumuz tek şeydir. Rabbin sözü, kutsal kitap. Diri, güçlü ve iki kenarı keskin olan, her kılıçtan daha keskin olan şey Tanrı'nın sözüdür diyor İbraniler 4:12'de. Uyanışa giden kestirme bir yol, kolay bir yol, yeni bir yöntem yoktur. Günümüzde Hristiyan yaşamı hakkında bir sürü kitap yazılmakta. Bunların birçoğunu gözden geçirdim ve hepsini de yavan buldum. Sorun nedir? Tanrı sözünü sunmak yerine bir yöntem sunuyorlar. Tanrı sözüne dönelim demiyorlar. Şu şu kişinin kitabına ihtiyacımız yok. Şu şu kişinin tecrübelerine ihtiyacımız yok. Onun bunun söyledikleri, yaşadıkları tecrübelere ihtiyacımız yok. Kutsal kitaba, Tanrı sözüne ihtiyacımız vardır. Ayın kitabına ihtiyacımız yok. Çağların kitabına ihtiyacımız vardır. Günümüzde bu ülkede kaç kilise gerçekten Tanrı sözüne dayanıyor ve onu bildiriyor? Hala birçok sadık vaiz olduğu halde imandan ayrılmış olan birçokları da vardır. Kilisede kutsal kitabı kaybetmişlerdir. İsa çocukken Meryem'le Yusuf'un onu tapınakta kaybettiklerini hatırlıyor musunuz? İnanın bana, kutsal kitabın yanı sıra İsa da günümüzde kilisede kaybolmuştur. Başkahin Hilkiya Tanrı sözünü bulmuştu ve onu çöplükte mi bulmuştu? Hayır, tapınakta bulmuştu. Tanrı sözü tapınakta kaybolmuştu. Yani tapınaktaydı ama kimse onu okumuyordu. Uyanışın başlangıcı mutlaka kutsal kitaba bir dönüşle gerçekleşir. Kısa bir süre iyi bir genç vaizle birlikteydim. Bana kutsal kitap çalışması yapma yöntemlerim hakkında sorular soruyordu. Yeni çıkan kitapların çoğunu okuduğunu öğrendim. Hatta şu şu kişinin kitaplarını okudunuz mu? Şu kitabı gördünüz mü? Bu kitabı gördünüz mü diye sorduğunda beni biraz utandırdı. Sorduğu her soruya hayır diye yanıt verdim. Kitap okumayı bıraktınız mı diye sordu. Epey okudum ve okumayı da seviyorum ve okuyorum. Yeni çıkan kitaplar beni pek ilgilendirmiyorlar. Çünkü birer yöntem sunuyorlar dedim. O zaman ne okuyorsunuz dedi. Ona en çok kutsal kitabı okuduğumu söyledim. Ondan sonra ona her hafta kutsal kitap çalışmasına kaç saat ayırıyorsun diye sordum. Yanıt hayret vericiydi. Tanrı sözünü incelemek için haftada bir saatten daha az zaman harcıyordu. Daha önceden bana yaşadığı sorunları anlatmıştı ve ona bir çare sunmak çok kolay olmuştu. Tanrı sözüne dalması gerekiyordu. Sonra krala giderek görevlilerin tapınaktaki paraları alıp Rabbin tapınağındaki işlerin başında bulunan adamlara verdiler diye durumu bildirdi. Ardından kahin Hilkiya bana bir kitap verdi diyerek kitabı krala okudu diyor 2. Krallar 22. bölüm 9-10. ayetlerde. Durumu bir düşünün. Yeşua şimdi Tanrı sözünü hayatında ilk kez duymaktadır. Kral kutsal yasadaki sözleri duyunca üstünü başını yırttı. 2. Krallar 22. bölüm 11. ayet. Uyanışa götüren 4. adım tövbedir kardeşim. Tanrı sözünün okunması tövbe oluşturmuştu. Kral Tanrı sözünü okuduğu zaman derin duygularını dışa vurmak için giysilerini yırtmıştı. Neden? Çünkü Tanrı sözü günahlarını ortaya koymuştu. Tanrı'nın sözü olmadan Tanrı'nın yasasından ne kadar uzaklaştıklarını fark etmemişlerdi. Tanrı sözüne dönüş uyanış getirir. Günümüzde bir uyanış kampanyası yapmaya çalışan o gruplar gibi değildiler. Bir ziyafet verip bütün vaizleri çağırıyorlar. Hedef tatlı ve iyimser konuşmalarda bulunmak ve herkesi bir araya toplamak. Dostum, gerçek tövbe olmadan gerçek uyanış olmaz. Bugün çok iyi bir Hristiyanın bir grup kilise yetkilisinin önünde ayağa kalkıp onlara bu kilisenin ihtiyacı olan şey, bu kilise yetkilileri grubunun Tanrı'nın önünde yüzüstü kapanıp tövbe etmeleridir dediğini duydum. Peki onların ne yaptığını biliyor musunuz? Onu kiliseden kovmuşlar. Onu etrafta istememişler. Ah, eğer gerçekten Tanrı sözüne gelseydik, Bu bizim günahımızdan ötürü pişman olmamıza neden olurdu. Ağlamalar, giysileri yırtmalar ve gerçek bir uyanış olurdu. Gidin bulunan bu kitabın sözleri hakkında benim için de bütün Yahuda halkı için de Rab'be danışın. Rabbim bize karşı alevlenen öfkesi büyüktür. Çünkü atalarımız bu kitabın sözlerine kulak asmadılar. Bizler için yazılan bu sözlere uymadılar diyor 2. Krallar 22. bölüm 13. ayette. Yeşua korkuyor çünkü Tanrı'nın yargısını hak ettiklerini biliyor. Tanrı'nın kadın peygamber Hulda aracılığıyla Yeşua'ya geri verdiği mesaj Tanrı'nın hem adaletini ve hem de lütfunu ortaya koymaktadır. Yahuda kralının okuduğu kitapta yazılı olduğu gibi buraya da burada yaşayan halkın başına da felaket getireceğim. Beni terk ettikleri, elleriyle yaptıkları başka ilahlara buhur yakıp beni kızdırdıkları için buraya karşı öfkem alevlenecek ve sönmeyecek diyor 2. Krallar 22, 16, 17. ayetlerde. Şimdi Tanrı'nın Yeşua'ya olan lütfüne dikkat edin. Madem yıkılıp lanetle anılacak olan burası ve burada yaşayanlarla ilgili sözlerimi duyunca yüreğin yumuşadı, önümde kendini alçalttın, üstünü başını yırtıp huzurumda ağladın, ben de yalvarışını işittim. Seni atalarına kavuşturacağım, esenlik içerisinde mezarına gömüleceksin. Buraya getireceğim bütün felaketi görmeyeceksin. Hilkiye ile yanındakiler bu sözleri krala ilettiler diyor 2. Krallar 22. bölüm 19-20. ayetlerde. Yeşua'nın diğer reformlarını 23. bölümde göreceğiz.